Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 5 Behmen 1403 Hicri Kameri 23 Recep 1446 Miladi 24 Ocak 2025 Cuma. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından Sömürge Podcast'ı, Hidayet Hadisi ve Gençlik Eferi isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Tahran Cuma namazı geçici hatibi, Gazze'deki ateşkes Siyonist rejimin kesin yenilgisi olduğunu belirtti. Irakçı Suriye'de azınlık haklarının korunması çağrısında bulundu. Garibabadi İnsan Hakları Savunucusu ülkeler İran halkının haklarını ihlal etti. Irak Cumhurbaşkanı İran önemli bir ülke olduğunu belirtti. Amiral Tengseri Büyük Peygamber Tatbikatı'na mesajı barış ve körfezde güvenliğin sağlanmasıdır. İran, gaz platformu inşa eden 15 ülke arasında. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Hatemi, Gazze'deki son ateşkesi atıfta bulunarak, bu ateşkes tam anlamıyla Siyonist rejimin kesin yenilgisiydi ve Siyonist yetkililerin ardışık istifaları bu yenilginin göstergeleridir dedi. Merhaba Ajansı'nın bildiğine göre bu haftaki Tahran Cuma namazı Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, Gazze'deki ateşkesin Siyonist rejimin kesin bir yenilgisi olduğunu belirterek Siyonist rejim yetkililerinin peş peşe istifaları bunun açık göstergesidir. Onlar Hamas'ı yok etmeyi vaat etmişlerdir. Ancak Hamas yok olmadı, aksine daha güçlendi dedi. Ateşkesin İsrail rejimi için bir yenilgi olduğunu söyleyen Tahran Cuma namazı geçici hatibi, Trump ve işbirlikçileri bu yenilgiyi herhangi bir şekilde telafi edeceklerine dair söz verdiler ifadesini kullandı. Ayetullah Hatemi 70 yıldan fazla bir süredir Siyonist rejimin Filistin'i işgal ettiğini belirterek bu yıllar boyunca Camp David gibi birçok müzakere toplantısının yapıldığını ancak başarılı olanan direnişler ve intifada hareketleri olduğunu belirtti. Ayetullah Hatemi bu 15 aylık sınavda birçok grup kazandı. 4 grup ise başarısız oldu. Birinci kazanan Gazze halkıdır. İkinci, dünyadaki vicdanlı insanlar. Üçüncü, Lübnan Hizbullah'ı ve Yemen Ensarullah'ıdır diye konuştu. Tahran Cuma namazı geçici hatibi, Gazze'deki başarısız olan 4 grup hakkında ise şunları söyledi. Birinci başarısız grup Amerika'dır. Çünkü Amerika olmasaydı hiç kimse İsrail rejimine desteklemezdi. İkinci başarısız grup işlediği suçlarla dikkat çeken Siyonist rejimdir. Bu suçların %59'u çocuklara yöneliktir. Üçüncü başarısız grup Avrupa ülkeleridir ve dördüncü grup ise insan hakları örgütleridir. Ayetullah Hatemi Trump'ın iktidara gelmesine değinirken, bizim için cumhuriyetçi ya da demokrat fark etmez. Amerika, devrimden bugüne kadar en alçak operasyonları yapmıştır dedi. Ayetullah Hatemi konuşmasını şöyle sürdürdü. Dünya bizim Amerika'ya karşı tutumumuzun İmam Hümeyni'nin ve Sayın Devrim liderimizin tutumu olduğunu bilmeli. İmam Amerika'yı büyük şeytan olarak nitelendirmiştir. Sayın Devrim lideri bu tutumu defalarca ifade etmiştir. Müzakere taraftarlarına söylemek istediğimiz şey, Amerika'nın müzakereye devrimi karşı koymak için istediğidir. Tahran Cuma namazı imamı konuşmasına, Amerika'nın inatçılığına karşı tek yol direniştir. Nasıl Gazze bu direnişte zafer kazandı ise, biz de bir gün Cuma namazında Amerika'nın yenilgisini kutlayacağız diye ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki azınlıkların haklarının korunması çağrısında bulundu. İrna Haber Ajansı'nın bildiğine göre İran Dışişleri Bakanı Irakçı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Irakçı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme yönündeki ilkeli politikasını yenileyerek iç çatışmalardan kaçırılması ve tüm siyasi, etnik ve dini hareketlerin katılımı ile kapsayıcı bir hükümet kurulmasının gerekliliğini vurgulayarak silahlı grupların Şii ve Alevi bölgelerindeki sivillere karşı keyfi eylem haberlerin yayınlanmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve azınlıkların haklarının korunması çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı'nın hukuk ve uluslararası işlerden sorumlu yardımcısı, insan hakları savunucusu ülkeler yaptırımlar uygulayarak İran halkının haklarını ihlal ettiği açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı'nın hukuk ve uluslararası işlerden sorumlu yardımcısı Kazım Garibabadi, dün İran'ın inisiyatifiyle ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Siyasi Mekanizmaları gözetiminde olan ülkelerin katılımıyla Cenevre'de düzenlenen bir toplantıda çifte standartlar ve adaletsiz insan hakları mekanizmalarını eleştirirken, insan hakları savunucusu ülkeler İran'a her zaman yaptırımlar ve teröristlere destek gibi birçok zorluk çıkarmış, halkın haklarını yaygın olarak ihlal etmiş ve utanmadan cevap vermek yerine İran İslam Cumhuriyeti'nin insan hakları ihlaliyle suçlamış ve daha fazla baskı uygulamak amacıyla siyasi mekanizmalar dayatmıştır ifadesini kullandı. Garibabadi, dünyanın Gazze'de on binlerce insanın öldürülmesine tanık olduğunu ve bu insan hakları savunucusu ülkelerin İsrail rejimine karşı hiçbir adım atmadığını, hatta onu desteklediğini belirterek, gelişmekte olan ülkelere karşı siyasi ve adaletsiz insan hakları mekanizmaları dayatmanın ülkelerin iç işlerine karışma ve egemenliklerini ihlal etmek olduğunu söyleyerek, bu ülkelerin kendi haklarına ve diğer ülkelerin halklarına karşı yaygın insan hakları ihlalleri yaşarken bu tür siyasi adımlar attıklarını belirtti. Toplantıda bulunan diğer ülkelerin büyükelçileri de İran'ın bu toplantıyı düzenleme inisiyatifini takdir ederek İnsan haklarının kötüye kullanılmasından duydukları endişeyi dile getirerek mevcut gözetim mekanizmalarının faydasız, seçici ve siyasi olduğunu belirttiler. Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, ülkesinin İran ve Amerika ile ilişkilerinin iyi olduğunu vurguladı. Merhaba Ajansı'nın bir lideri göre bugün Irak artık terör eylemlerinin sahnesi değil, bu ülkedeki terör eylemlerinin sayısı azalmış durumda, diyen Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Irak'taki silahlı gruplar bu ülkenin hükümetlerin kontrolü ve denetimi altındadır, dedi. İran ve Irak ilişkilerine değinen Reşit, İran önemli bir ülke ve Tahran ile ilişkilerimiz iyi, diye ekledi. Irak'ta kararlar bizim tarafımızdan alınıyor, Bağdat hiçbir ülkenin kontrolünde değil ifadesini kullandı. Irak Cumhurbaşkanı ülkedeki Amerikan güçlerinin varlığına ilişkin olarak bu güçlerin ikili anlaşmalar çerçevesinde Irak'ta bulunduğunu söyledi. Irak'ın Suriye Kürt güçleriyle terörist Golani rejimi arasında arabuluculuk çabalarına değinen Reşit, Irak sınırlarındaki terörist faaliyetlerden endişe duyduğunu dile getirdi. Devre Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Büyük Peygamber 19. Kuvvet Deniz Tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada bu tatbikatın temel amaçlarından birinin komşu ülkelere barış ve dostluk mesajı ile uluslararası su yollarında güvenliğin sağlanması olduğunu belirtti. İran'ın haberine göre Devre Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ve Aziz Şehit Hüseyin Moncezi'nin adıyla onurlandırılan Büyük Peygamber 19. Kuvvet Tatbikatı Fars Körfezi sularında ve Buşer ile Huzistan eyaletlerinde düzenlenmektedir. Devre Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengseri bu tatbikatın özelliklerini anlatarak Büyük Peygamber 19. Tatbikatının Fars Körfezi'nin kuzey ve orta bölgelerinde devre muhafızları deniz kuvvetlerinin 3 alanında gerçekleştirildiğini ifade etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı bu tatbikatın komşu ülkelere barış ve dostluk mesajı taşıdığını belirterek, Körfez'in hassas bölgesindeki güvenli komşu ülkelerle birlikte sağlayabilecek güçteyiz ve her türlü tehdide karşı kararlılıkla durabiliriz, dedi. Komutan ayrıca bu tatbikatın diğer bir mesajının bölge dışı ülkelere yönelik olduğunu ve onların bu bölgede bulunmalarının güvenliği bozduğunu, bu hassas bölgede kalıcı bir güvenlik sağlayamayacaklarını anlamaları gerektiğini vurguladı. Devre Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, uluslararası su yollarının güvenliğinin sağlanmasının, deniz taşımacılığı ve bölgesel ekonomik güvenliğin korunmasının bu tatbikatın diğer amaçlarından biri olduğunu sözlerine ekledi. İran'ın Moskova Büyükelçisi iki ülkenin üst düzey heyetlerinin görüşmelerinde Reşt Asra Demir Yolu Hattı inşaat projesinin yürütme anlaşmasının Mart 2025 sonuna dek imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Sabahın İran'da nakden aktardığı haberine göre Kazım Celali bu konunun 17 Ocak 2025 Cuma günü İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşen İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu üst düzey heyetlerinden görüşmelerinde ele alındığını söyledi. İranlı Büyükelçi Reşt Asra Demir Yolu Projesi inşaat anlaşmasının Mayıs 2023'te Şehit Reisi döneminde imzalandığını hatırlatarak, projenin hızlandırılması için İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı ile Rusya Ulaştırma Bakanı'nın geçtiğimiz haftalarda haftalık olarak toplantılar gerçekleştirdiğini ve yapılan takipler sonucunda işlerin iyi ilerlediğini belirtti. Celali ayrıca iki ülkenin üst düzey heyetlerinin görüşmesinde Rusya'dan İran'a gaz transfer projesi hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ve bu projede küçük bir kısmın tamamlanması gerektiğini ve çözüm sürecinde olduklarını ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan 17 Ocak 2025 Cuma günü Tacikistan ve Rusya ziyaretinin ikinci ayağında Moskova'ya gitti ve Rusya Devlet Başkanı ve Başbakanı ile ikili ilişkilerin geliştirmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirerek kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Kuzey-Güney Koridoru'nun batı kolunda İran, Rusya ve Azerbaycan yer almakta. Tahran ve Moskova bu demir yolu hattının inşası için işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın hayata geçirmesiyle birlikte Güney Asya, St. Petersburg ile Fars Körfezi arasında en kısa demir yolu bağlantısı sayesinde Kuzey Avrupa'ya bağlanacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Endüstriyel Denizcilik Şirketi Sadra Genel Müdürü, İran'ın tasarım, inşa, yükleme ve kurulum aşamalarında 4 ayaklı gaz platformu inşa eden 15 ülke arasında yer aldığını ve bu işlemin tamamının İran uzmanlar tarafından yapıldığını belirtti. Sahabın bildiğine göre, Menuşer Alipur, Bilal, gaz platformu yapısını yükleme işleminin 22 Ocak 2025 tarihinde tüm güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirildiğini belirterek, bu jakanın İran ve Katar'a ortak olan gaz sahasında 65 metre derinliğine yerleştirileceğini ve bu sayede İran'ın gaz kapasitesine 500 milyon metreküp gaz ekleneceğini söyledi. Alipur bu yapının, mühendislik, tedarik, inşa ve devre alma esasına göre tasarlandığını belirterek, Bilal Gaz Platformu jakasının sözleşme değerinin 16 milyon dolar olduğunu sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Endüstriyel Denizcilik Şirketi Genel Müdürü, son olarak Fars Güney sahasının 11. fazı için başka bir gaz platformu inşaatının son aşamalarında olduğunu ve yıl sonuna kadar tamamlanacağını 2025 yılının başında kurulum ve işletimi hazır hale geleceğini belirtti. Fars Güney gaz sahası dünyanın en büyük gaz sahası olup Fars Körfezi'nde İran ve Katar karasularında ortak olarak bulunmaktadır. İşgal altındaki topraklarda yapılan bir anketin sonuçlarına göre Siyonistlerin yaklaşık 3'te 2'si Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim'deki yenilgisi nedeniyle istifa etmesi gerektiğine inanıyor. İbranice yayın yapan Mağrib televizyon kanalından yaptığı anketin sonuçlarına göre Siyonistlerin 162'si 7 Ekim yenilgisindeki sorumluluğu nedeniyle İsrail rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ve rejimin genel komutan başkanı Harzilya Halevi'nin istifa etmesi gerektiğine inanıyor. Anket sonuçları Siyonistlerin yalnızca %28'inin esir değişim anlaşmasının tam olarak uygulanacağına inandığını da ortaya koyuyor. İsrail muhalefetinin lideri Yair Lapid, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzliya Halevi'nin istifasının yanıt olarak daha önce şu ifadeleri kullanmıştı. Afet kabinesinin başkanı ve bakanları istifa etmeli. Artık başbakan ve kabinesi felaketin tüm sorumluluğunu üstlenmeli ve istifa etmelidir. İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Avigdor Lieberman, Genelkurmay Başkanı Yelengen'in sorumluluğunu itiraf etti ve şimdi sıra Netanyahu'da dedi. Halevi daha önce istifa mektubunda ordunun 7 Ekim 2023'teki yelengesinin sorumluluğunu üstleniyorum. Ordu, İsrail'i savunma misyonunda başarısız oldu ifadesine dikkat çekti. İsrail rejimi ordusu, Amerika'nın tam desteğiyle 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırım operasyonu en yoğun hava saldırılarını gerçekleştirerek ve konvansiyonel olmayan ve yasaklanmış silahla kullanılarak başlattı. 15 ay süren katliamın ardından bu yerin 25 Ocağı'nda Gazze'de Hamas'la ateşkes anlaşması imzalandı ve 47 binden fazla Filistinli şehit oldu. Birleşmiş Milletler'in yerinden edilmiş Filistinlilere Yardım Kuruluşu UNRWA'nın en son raporunda Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında şehit olan Filistinli çocukların sayısına dikkat çekti. Sahabın İran'dan aktardığı haberine göre UNRWA 15 Ocak 2025 ateşkes anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en son Son 15 ayda 14.500 Filistinli çocuğun şehit olduğunu belirtti. Anrubaz açıklamasına göre Gazze'de 17.000'den fazla çocuk ailesiz kaldı ve şeritteki okulların %88'i hasar gördü. Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Baküba Tahran'ın kuzey-güney ve doğu-batı koridorlarında transitin geliştirilmesi konusundaki kararlarını belirtti. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ikili işbirliğinin gelişimi, İsrail rejiminin başkanı hakkında İsviçre savcıları tarafından yapılan soruşturma, Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinden sonuçları ve Avrupa'nın bu konudaki uyarısı, Ensarullah'ın Amerika'nın hareketlerine tepkisi gibi haberler son İran ve dünya gelişmelerinden özeti, Pars Today'deki bu haber bülteniyle yer almaktadır. Rusya'nın Nezavisimiya gazetesi, İran'ın Amerika ile uzun yıllar süren mücadelesi sırasında yaptırımları aşma konusunda edindiği uzmanlığın Rusya tarafından büyük ölçüde kullanıldığını ve Moskova'ya büyük katkı sağladığını belirtti. Bu makaleye göre Rusya bu deneyimleri inceleyerek ambargoları aşmak için kendi stratejisini belirleyebilir. Uzmanlara göre İran Kuzey-Güney jeopolitik projesinin ilerlemesinde Rusya için hayati bir rol oynamaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, neden Irakçı Guterres'in sözlerini kabalık buldu başlığı altında. İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Irakçı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İran'ın nükleer programı hakkındaki sözlerine tepki olarak İran'ın nükleer silahsızlanmaya olan bağlılığının herkesçe bilindiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada İran'ın Amerika ile ilişkilerini iyileştirmek için ilk adım atmasını ve nükleer silah üretme amacı olmadığını açıkça belirtmesini istedi. Bu açıklamadan saatler sonra İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Irakçı X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi. İranlılara nükleer silahlardan vazgeçmeyeceklerine dair bir kez daha söz vermeleri gerektiğini söylemek kabalık olur. İran'ın nükleer silahsızlama rejimine olan uzun süreli bağlılığı herkesçe bilinmektedir. Irakçı İran'ın 1968'de NPT'nin kurucu üyelerinden biri olarak anlaşmayı imzaladığını hatırlatarak, "Yüce liderimiz tüm kitle imha silahlarını haram kılmıştır," dedi. Irakçı ayrıca İran'ın 2015 yılında kapsamlı bir denetim rejimini içeren nükleer anlaşma olan COEP'i imzaladığını ve hiçbir zaman nükleer silah aramayacağını, üretmeyeceğini veya elde etmeyeceğini açıkça belirttiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cevaz Zarif de Davos'taki bir röportajda Tahran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu vurgularken nükleer bomba yapma iddiası İran'ı güvenlik meselesi haline getirme çabasıdır, dedi. Irakçı'nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine verdiği cevapta önemli bir diğer nokta, İsrail'in nükleer silahlarına ve batılı ülkelerin bu konudaki çifte standartlarına dikkat çekmesidir. Guterres, İran'ın barışçı nükleer programı hakkında şeffaflık istediği halde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından İran'a yapılan en kapsamlı denetimlere rağmen İsrail nükleer silah anlaşması olan NPT'ye taraf bile değildir. Bu durum, Uluslararası Silah Kontrol Sistemi'ndeki ciddi bir çelişki ortaya koyuyor. İran NPT'ye taraf olan bir ülke olarak yoğun denetim ve yaptırımlara maruz kalırken, İsrail hiçbir uluslararası denetimi olmaksızın nükleer silahlara da sahiptir. Bu dengesizlik bölgesel güvenliği tehdit etmekte ve Batı Asya ülkeleri arasındaki güvensizliği artırıyor. batılı ülkelere ve uluslararası kuruluşların İsrail'in nükleer programı konusundaki sessizliği İran ve bölgesel diğer ülkeler tarafından çifte standart olarak görülüyor. Çeşitli kaynaklara göre İsrail'in nükleer başlık sayısı 90 ile 400 arasında değişiyor. İsrail'in bu konudaki şeffaf olmaması, bu konudaki tahminlerin farklılık göstermesine neden oluyor. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması, 1968 yılında nükleer silahların yayılmasını önlemek ve nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanılmasını teşvik etmek amacıyla imzalanmıştır. Bugüne kadar 189 ülke bu anlaşmaya katılmıştır. Ancak İsrail, Hindistan, Pakistan ve Güney Sudan bu anlaşmaya taraf olmamıştır. İsrail'in NPT'ye üye olmaması, bu ülkeye uluslararası denetim dışında nükleer programını geliştirme imkanı veriyor. Seyda Basarakçı Antonio Guterres'in sözlerine cevaben, bölgemizdeki en önemli sorunun İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarına işgal olduğunu belirtmiştir. İsrail'in nükleer silahları ve NPT'ye katılmaması dünyanın gerçek tehdididir ve bu gerçeğin görmezden gelinmesi ve örtbas edilmesi doğru değildir. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Hint Recep Vakfı İsrail'e çocuk katil askerlerin uykusunu nasıl kaçırdı? Filistinli aktivistler İsrail'i katilleri sorumlu tutmak amacıyla Şubat 2024'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de Hint Recep Vakfı'nı kurdu. Hint Recep Vakfı, Gazze'deki devam eden soykırım için adalet arayan Brüksel merkezli bir insan hakları avukatları örgütüdür. Pars Today'e göre vakıf adına Ocak 2023'te İsrail işgal güçleri tarafından Gazze şeridinde şehit edilen Filistinli çocuk Hint Recep'ten almıştır. Bu kuruluş 30 Mart hareketine bağlı olarak İsrail işgalcilerin Filistinlilere karşı işlediği savaş suçları hakkında adalet sağlamayı amaçlamakta. Kuruluş Gazze Savaşı'na katılan binden fazla çift vatandaşlığa sahip İsrail'li asker hakkında bilgi topladı ve bu kişilerin birçok ülkede tutuklanması için talepte bulundu. Vakıf bugüne kadar en az 8 ülkede İsrail'li askerlere karşı 30'dan fazla dava açtı. Hint Recep Vakfı'nın en son hareketi, Barcelona'da da bu yaşayan İsrail rejim ordusunda yedek subay olan bir kişi hakkında şikayet dilekçesi vermeye olmuştur. Daha önce de vakıf İtalya'da gizlice bulunan İsrail işgal ordusunun üst düzey bir komutanının tutuklaması için talepte bulunmuştur. Hint Recep Vakfı İsrail askeri Boaz Ben David hakkında Gazze Savaşı'nda savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım suçlarını işlediği iddiasıyla İsveç makamlarına başvurdu. İsrail medyası iki İsrailli askerin salı günü Meksika'da tutuklandığını bildirdi. Daha önce de bir Brezilyalı yargıç bir İsrailli askeri savaş suçu işlemekten tutuklama emri vermiş ve asker ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı. Hint Recep Vakfı İsrail askerlerinin Gazze'deki suçlarını gösteren görüntülerle bu kişileri yargı önüne sürüyor. Şu anda çift vatandaşlığa sahip olan ve Roma statüsünü imzalayan ülkelerden olan yüzlerce İsrail askerin isimleri Hint Recep Vakfı tarafından bir listede yapılmıştır. İsrail propagandası biriminin emirleriyle Gazze'deki evlerin yıkılması ve halkın mallarının çalınması görüntüleri yayınlayan bu askerlerin görüntüleri yasal süreç için ana kanıt haline geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, yorumları dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Başlangıçtan Günümüze Sömürge isimli podcast serisi sömürgeciliğin utanç verici olgusunu ele alırken bu olgunun dünyanın farklı yerlerinde tarihini, arka planını nasıl oluşturulduğuna değinmek istiyoruz. Sömürgeciliğin ortaya çıkışı ve oluşumundaki nedenler aynı zamanda türlerini de ele almak istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Başlangıçtan Günümüze Sömürge isimli podcast serimizin son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bir önceki bölümde sömürgeciliğin etki ve sonuçlarını ele aldık. Sömürgeciliğin etkilerinden birinin birçok ülkenin geri kalmışta olduğunu, bu sorunun çeşitli nedenleri ve etkenleri olduğunu belirttik. Bir önceki bölümde dış faktörlerden bazılarını da tanıtmıştık. Şimdi bugünkü sohbetimizde sömürgeciliğin ülkeler içinde kalkınma ve ilerlemeyi engel teşkil eden diğer boyutlarını ve sonuçlarını ele alacağız. Bazı ülkelerin ilerleyememesinin çeşitli sebepleri arasında politikacılara bağımlılık, kendilerine yenilme, kendilerine inanmama, çalışma etkinliğine sahip olmama gibi bir takım iç faktörler bulunmaktadır. Şimdi bu sohbetimizde bunlardan bazılarına değinmek istiyoruz. Evet, yöneticilere, politikacılara ve planlamacılara bağımlılık sömürgeciliğin sonuçlarındandır. Ülkelerin kalkınmasının önünde bir iç engel sayılmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde yöneticiler, politikacılar ve planlamacılar sömürgecilere bağımlı olup yalnızca onlara hakim olan ülkenin çıkarlarını ve kendi kişisel çıkarlarını düşünürler. Onlar ezilen ulusların kalkınma yolunda adım atmalarını engellerler. Diğer ülkelerle ticari sözleşmeler imzalarken büyük miktarlarda paralar alarak ülke koşullarının gelişmesi için doğru planlama yapılmasına engel olmaktadırlar. Çünkü ülke kendi kendine yetmeye başlarsa artık büyük kişisel kazanç sağlamalarına neden olan ticari sözleşmelerden yararlanamayacaklar. Bir diğer gelişim, engelleyici iç faktör ise kendinden nefret etme ve kendine inanmamaktır. Az gelişmiş ülkelerde, özellikle eğitimli sınıflarda sömürgecilerin telkinleri nedeniyle ulusal ve yerel becerileri olan inanç eksikliği ortaya çıkmıştır. Bu sorun, insanların kendilerine olan güvenlerini yitirmelerine neden olmuştur. Risk alma ve temel girişimlerde bulunma cesaretlerini ellerinden almıştır. Ancak deneyimler gösteriyor ki herhangi bir ülkede insanlar yeteneklerine güvendiklerinde gelişme ve ilerleme yoluna hızla adım atmaktalar. Buna bir örnek verecek olursak, İranlıların savunma askeri alanlarda teçhizat üretimlerinden nükleer enerji alanındaki kök hücre ve klonlama alanındaki inanılmaz ilerlemelerinden bahsedebiliriz. Sömürgecilerin her zaman egemenlikleri altındaki milletleri aşağılayarak, onların becerilerini göz ardı ederek kendi ruhlarını güçlendirmeye çalıştıklarını belirtmek gerekir. meslekli etik konusuna dikkat edilmemesi ülkelerin kalkınmalarının önündeki diğer iç engeldir. Görevleri doğru bir şekilde yerine getirmek ve çalışma vicdanına sahip olmak hem insanın doğasına uygun olan hem de akıl ve dinin vurguladığı bir şeydir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Gerçekten Yüce Allah sizden birinin herhangi bir işi yaptığı zaman o işi düzgün ve doğru bir şekilde yapmasını beğenir. Henüz çeşitli alanlarda ilerleme kaydedememiş ülke halkları ne yazık ki bu önemli noktaya dikkat etmemektedir. Bu da o ülkelerin yerli ürünlerin kalitesinin düşük olmasına neden olmaktadır. Böylelikle halk ithal edilmiş ürünleri almaya yönelmektedir. Bunun sonucunda da dışa bağımlılık meydana gelmekte ve ülke gelişememektedir. Evet değerli dinleyiciler, sömürgeciliğin sonuçları sadece bir önceki bölümde bahsettiğimiz ve bu bölümün başında söylediklerimizle de sınırlı kalmıyor. Kölelik, bağımlılık, soykırım, toprak gaspı, kültür ve medeniyetin yok edilmesi, çevreye zarar verilmesi sömürgeciliğin diğer sonuçlarındandır. Sohbetimizin devamında bunlardan da bahsetmeye çalışacağız. Ele geçirilen topraklarda sömürgeciliğin etki ve sonuçlarından biri de bu bölgelerde birçok insan grubunun köleleştirilmesi olmuştur. Geçtiğimiz birkaç yüzyılın tarihi incelendiğinde Avrupalı sömürgecilerin dünyada köleliği çok iğrenç bir şekilde yaydıkları ve birçok insanı köleleştirdikleri açıkça ortaya çıkmaktadır. Köle ticareti 15. yüzyılın ikinci yarısında Portekiz Kraliyet ailesi tarafından başlatıldı. Bu ticaretin kurucusu denizci Henry olarak bilinen Prens Henrik idi. Batılılar onu büyük bir kaşif ve denizciliğin kurucusu olarak göstermeye çalışmaktalar. Ancak milattan sonra 1441 yılında Afrika'nın batı kıyılarına vardığında 12 erkek, kadın ve çocuğu yakalayıp yanına köle olarak alıp Lisbon pazarında sattı. Bu kölelerin esaret altına alınmasının başlangıç noktası sayılırdı. Amerika'nın keşfi ve geniş topraklarının fethinden sonra yavaş yavaş köle ticareti ekonomik açıdan son derece önemli bir hale geldi. İspanyollar ve Portekizliler Amerikan kıtasının yerlilerini istihdam etmeyi başaramayınca Afrikalıları avladılar. Daha sonra Meksika'nın ilk piskoposu olan Bartolomé de las Casas adlı bir rahip liderliğindeki İspanyol misyonerler köle ticaretini teşvik etti. Daha sonra İngiltere'nin köle ticaretine girmesiyle köle ticareti büyük bir gelişme gösterdi. İngiliz köle ticareti milattan sonra 1562'de Sir John Hawkins ve 1. Elizabeth tarafından İngiliz tüccarların da katılımıyla başladı. Köleliğin milattan sonra 1445'te başlayıp Brezilya'nın köleliği kaldıran son ülke olduğu yıl olan 1888'de sona erdiğini düşünürsek kölelik döneminin 443 yıl sürdüğü görülmektedir. Bu dönemde Afrika'dan kaç kölenin ihraç edildiği tam olarak bilinmemekle birlikte 100 milyona kadar olduğu tahmin ediliyor. 19. yüzyılın ortalarında Batı Afrika'nın nüfusunun 25 milyon olduğu belirtiliyor. Bazı araştırmacılar küresel köle ticareti olmasaydı bu nüfusun 46 ila 53 milyon arasında olacağını düşünüyor. Bu sömürgeciler sadece Afrika kıtasının maddi zenginliği ve insan gücü yağmalanmakla kalmamış, aynı zamanda bu kıtanın miskun bölgelerini de dengeli bir demografik ve kültürel yapıya sahip olmayan, tarihi miraslarından yabancılaştırılan dengesiz toplumlara dönüştürmüşlerdir. Böylece siyasi ve sosyal yapılar da yıkılmıştır. Bu sorun Afrika kıtasını yeniden canlanma ihtimalini uzun süre yok etmiştir. Önemli olan nokta günümüzde resmi köleliğin sona ermesine rağmen seks endüstrisi ve cinsel kölelik adı altında köleliğin devam etmesidir. Güneydoğu Asya Kadın Örgütü'nün 1991 yılındaki konferansında belirtildiği gibi 1975'ten o zamana kadar 16 yıl içinde dünya çapında en az 30 milyon kadın genel evlerine satıldı. Günümüzde köleliğin bir diğer biçimi de çocuk satışıdır. Üçüncü dünya ülkelerinin çocuklarının satılmasıyla 1980'li yılların başında başlayan çocuk ticareti her geçen gün daha da artmaktadır. 1985 yılına kadar satılan çocuk sayısı sadece 100 bin kişi olarak tahmin edilirken 21. yüzyılın başında bu rakam 6 milyonun üzerine çıkmıştır. Sömürgeciliğin sömürge uluslar açısından daha az ilgi gören bir diğer sonucu ise bağımlılıktır. Geçmişte afyon gibi narkotik maddeler dünyada bilinmiyor değildi. Ancak kullanım alanları oldukça sınırlıydı. Çoğunlukla ilaç ve tıbbi amaçlı ürünlerde kullanılıyordu. Bugün en azından doğuda yaygın olan uyuşturucunun yaygınlaşması Avrupa sömürgecilerinin gelişiyle aynı zamana denk geldi. Önce insanları çeşitli şekillerde uyuşturucu kullanmaya teşvik ederek bu maddeye bağımlılık durumunu yaymaya çalıştılar. Daha sonra da uyuşturucu satarak kendileri büyük maddi kazançlar elde etmeye başladılar. İstatistiklere göre uyuşturucunun yol açtığı kötülükler nedeniyle tutuklananların sayısı 1970'te 400 bin kişiden 1973'te 600 bin kişiye, devamında 1982'de yaklaşık 690 bin kişiye çıkmış, 1985 yılında ise 800 binden fazla kişiye ulaşmıştır. Tüm bu sorunlara rağmen Amerika'da uyuşturucu kaçakçılarının yıllık kazancı en az 25 milyar dolardır. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin 27 Haziran 2022'de yayımlanan son küresel uyuşturucu raporuna göre 2020 yılında dünya genelinde 15 ile 64 yaş arası yaklaşık 284 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı bilinmektedir. İnsanların büyük bir kısmının öldürülmesi ve yok edilmesi sömürgeciliğin bir başka etkisi sayılır. Sömürgeciliğin acı dönemini yaşayan dünyanın her köşesi bu suçların ve toplu katliamların izlerini taşımaktadır. Örneğin Avrupalılar hakimiyetlerini güvence altına almak için Amerikan kıtasını ve okyanuslardaki adaları işgal ederken yerli halklara yönelik soykırım ve kitlesel imha politikasını benimsediler. Trotskist eğilimlere sahip Belçikalı ekonomist, teorisyen ve komünist savaşçı Ernest Ezra Mandel şöyle yazmıştır. İspanyol hükümdarların Amerika'daki korkunç vahşetini herkes biliyor. 50 yıl içinde 15 milyon kızılderili insanı öldürmüşlerdir. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Haiti, Küba, Nikaragua ve Venezuela kıyıları tamamen boşaltılmıştır. Şimdi eğer Cezayir halkının Fransızlar tarafından, Libya halkının İtalyanlar tarafından, Afganistan halkı Sovyet hükümeti tarafından ve ardından Amerika tarafından, Irak halkının Irak, İngiltere ve diğer NATO ülkeleri tarafından, Lübnan ve Filistin halklarının işgalci Siyonistler tarafından öldürülmelerini hesaplarsak, soykırım trajedisinin ne kadar derin olduğunu daha rahat bir şekilde anlayabiliriz. Toprak gaspı, sömürgeciliğin bir başka utanç verici sonucudur. Avrupalı olmayan uluslara ait olan dünya topraklarının büyük bir bölümü tamamen veya en azından kısmen sömürgeciler tarafından işgal edildi ve gasp edildi. Bu bölgelerin yerli halkı Avrupalılar tarafından yok edilmiş ve yerlerinden edilmiştir. Avrupalı gaspçılar da onların topraklarına yerleşerek o topraklara başka bir isim vermişlerdir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri olarak bilinen Batı Yarımküre'nin büyük bir kısmı Kızılderililerin ve bu bölgelerin diğer yerlilerinden oluşan halka aitti. Ancak Avrupalı göçmenler bu bölgelerin yerlilerini öldürmüş ya da zorla evlerinden çıkartmışlardır. Bu gasp ettikleri yere de Amerikan adını vermişlerdir. Sömürgecilerin gaspına bir diğer örnek de Filistin topraklarının gaspıdır. Bu topraklar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler tarafından gasp edilmiş ve bu toprakların asıl sakinlerinin rızası olmadan dünyanın dört bir yanından bu bölgeye göç eden Yahudilere devredilmiştir. Diğer ulusların kültür ve medeniyetlerinin yok edilmesi sömürgeciliğin bir başka sonucu sayılır. Sömürgeciler, özellikle Batılılar, ellerindeki araçlarla diğer ulusların kültürlerini yok ettiler. Dünyanın pek çok yerinde ahlak sistemi ve düşünce sistemiyle kanaatlerin ve insani değerlerin, dini inançların oluşumunun temelleri yıkılmış, kültür ve sanat en alt düzeye inmiştir. Bu koşullar nedeniyle kültürlerin çökme riski her zamankinden daha fazla olmuştur. Sömürgeciler sadece kültürlerini yok edilmesine önem vermekle kalmayıp, aynı zamanda sömürgeleştirilen ulusların uygarlıklarından geriye kalan eserleri de yok etmiş veya yağmalamışlardır. Örneğin Amerika'da beyaz göçmenler ve işgalciler kötü medeniyet gibi bahanelerle Amerikan yerlilerinin sanat eserlerini, tarihi eserlerini, yazılı metinlerini ve çizimlerini yok ettiler. Anglo-Amerikan tarihçi ve oryantalist Bernard Lewis'e göre modern düşünce aşina olanlar bilirler ki Batı Avrupa'nın yayılmacılığında ahlaki yoksunluk vardı. Baltık Denizi'nden Pasifik Okyanusu'na kadar egemenlik alanına sahip Moğollar, Hunlar, Osmanlılar gibi önceki pervasız yayılmacılıklarda bu yoktu. Sömürgeciliğin sonuçları hakkında şu son noktanın da belirtilmesinde fayda vardır. Sömürgeleştirilen toprakların çevre, insan ve maddi kaynaklarının yok edilmesidir. Sömürgeciler, insanları öldürmenin ve toprakları gasp etmenin yanı sıra çevreyi de tahrip etmiş ve insanlığa onarılamaz zararlar vermiştir. Örneğin 1991 yılında Fars Körfezi bölgesinde yaşayan 43 gün süren petrol savaşının bölge üzerinde pek çok yıkıcı etkisi olmuştur. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Fars Körfezi bölgesindeki Arap ülkeleri 1994 yılında bu savaşta 620 milyar dolar kaybettiklerini açıklamıştı. Suudi Arabistan'ın Amerikan ordusunun varlığı için ödediği harcamaların ve bu ülkenin diğer harcamalarının sadece bir kısmı 55 milyar dolardı. Amerika bu savaşta büyük miktarda seyreltilmiş uranyum kullandı. Bu malzemelerin kullanımı bu savaştan sonra doğan birçok Iraklı çocuğun organ eksiklikleriyle doğmasına neden oldu. Seyreltilmiş uranyum, Iraklılar dışında bölgede savaşa katılan askerleri de etkiledi. Fars Körfezi sendromu olarak anılan çeşitli kanser türleriyle karşı karşıya kaldılar. Bu konuda belirtilmesi gereken bir başka noktada gelişmiş ülkeler para harcamak ve uygun bir çözüm bulmak yerine birçok tehlikeli bileşen içeren elektronik atıkları, tehlikeli çöplerini güvenli ve düzgün bir şekilde gelişmekte olan ülkelere dökmeyi tercih etmişlerdir. Her ne kadar Asya ve Güney Amerika'daki gelişmekte olan ülkeler bu atıklardan nasibini alıyor olsa da gelişmiş ülkelerin en büyük atık destinasyonu Afrika kıtası gibi ülkelerde görünmektedir. Örneğin 1980'lerin sonlarında Amerika'nın Philadelphia kentinden gelen yaklaşık 1500 ton atık Kenya'nın başkenti yakınlarındaki Kasa Adası'na boşaltıldı. Raporlara göre bu 10 yıl boyunca İsviçre, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerden Gine-Bissau'ya 1 ila 3,5 milyon ton arasında toksik ilaç ve endüstriyel atık gönderildi. Ancak yasa dışı atık depolamanın en şok edici örneklerinden biri Fil Dişi sahilinin ekonomik başkenti Abidjan çevresindeki 14 çöp sahasına 500 ton zehirli atık atılması oldu. Bu alanlar içme suyu kaynaklarının ve tarım arazilerinin yakınında bulunuyordu. Abidjan'da zehirli atıkların boşaltılması sonucu 8 kişi öldü, 8 binden fazla kişi hastanelere ve tıp merkezlerine intikal ettirildi. Bu vakalar sizlere sunduğumuz sömürgeciliğin etkileri ve kötü sonuçlarının sadece bir bölümüydü. Evet değerli dinleyiciler, başlangıçtan günümüze kadar Sömürge isimli podcast serisinin sonuna geldik. Bu podcast serisinde sizlere sömürgeciliğin arka planı, tarihi, tanımları ve etkileri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarız ki bu görevi en iyi şekilde yapabilmişizdir. Ve başlangıçtan günümüze kadar Sömürge podcast serisi ilginizi çekmiştir. Bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Geçen bölümde İslam açısından düşünce ve düşünmenin önemini ve bu konuyla ilgili bazı hadis ve ayetleri anlattık. Bugün yine aynı konuya devam edeceğiz. İslami kaynaklarda akıl ve düşünce üzerine birçok rivayet vardır. Bu konu üzerinde rivayetlerin çokluğu, İslam dini Allah'ı tanımayı ve insanların saadet ermelerini ve kurtuluşunu akıl ve düşünce üzerine inşa ettiğini gösterir. Hadis kaynakları arasında en muteber kaynaklardan biri olan Kafi Usulü adlı kitabın bir bölümü akıl ve cahillik konusuna ayrılmıştır. Bu kitapta İmam Ali Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle anlatılır. Hazreti Cebrail, Hazreti Adem'e nazil oldu ve şöyle dedi. Ben sana üç muhibeti anlatmakla görevlendirildim. Öyle ki sen bunlardan birini seçmeli ve başkalarına bırakmalısın. Hazreti Adem nedir onlar diye sordu. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Akıl, perva ve din. Hazreti Adem, ben aklı seçtim diye karşılık verince, Hazreti Cebrail de perva ve dine şöyle dedi. Onu bırakın ve kendi işinize bakın. Ancak perva ve din şöyle dediler. Biz nerede akıl olursa onun yanında olmak ve ondan ayrılmamakla görevliyiz. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Madem öyle, o zaman siz de görevinizi yerine getirin. Bu sözlerin ardından Hazreti Cebrail göklere yükseldi. Bu tabir, akıl ve düşünce ve perva ve dinle ilişkisi hakkında kullanılabilecek en ince tabirdir. Çünkü eğer akıl dinden ayrılırsa kolaylıkla yok olur veya sapar. Öte yandan perva da insanı çirkin amellerden ve günahlardan sakındıran ve gerçekte marifet, akıl ve düşünce ağacının meyvesidir. Gerçekte bu hadis, Hazreti Adem'in fevkalade bir görüşü olduğunu ve üç özellik ve imtiyaz arasında birini seçerken en üstün olanı yani aklı seçeni ve böylece bu seçim sayesinde dinini ve pervasını da koruduğunu gösterir. İslam dininde bir kanun vardır. Şöyle ki, aklın hükmettiği her şeyi şeriat de kabul eder. Bu durumun tersi de doğrudur. Yani şeriatın hükmettiği her şeyi akıl da benimser. Dolayısıyla İslam dininde hükümlerin dayandığı temellerden biri akıldır. İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle okumaktayız. Akıl, müminin işaretidir. Gerçekte sağlam akıl, insana hakkı batıldan ayırt etme gücü kazandırır ve imansız insan bu güçten yoksundur. Buna göre ilahi peygamberlerin söyledikleri her şey akıl ve mantığa uygundur.
Tahran Radyosu.
Bir gün bir grup sahabe Allah Resulü'nün huzurunda bir Müslümanı övmeye ve takdir etmeye başladı. Resulullah, Efendimiz onun aklı nasıl diye sordu. Sahabe arz etti, ya Resulullah, biz onun ibadette çabaları ve hayır işlerinden söz ediyoruz ama siz aklını soruyorsunuz. Allah Resulü şöyle buyurdu, akılsız ve ahmak bir insandan gelen musibet, fıskı fucur işleyen günahlardan, gelecek kötülükten daha beterdir. Yüce Rabbim kıyamet gününde kullarının makamını akıl ve düşüncelerine göre yüceltir ve kullar buna göre ilahi kata yakınlaşır. Yine Allah Resulü'nden bir başka hadiste şöyle nakledilir. Bir insanın iyi ahlakı ve dürüstlüğü haberi size ulaşınca bununla yetinmeyin ve onun aklı ve düşüncesinin doğruluğuna bakın ve idrak gücünü ölçün. Çünkü herkesin amelinin mükafatı aklına göre verilir. İslam açısından insanı kemal erdiren ve gelişmesine vesile olan şey akıldır. Akıl, ilahi bir mahluk olan insanı onu yaradana ulaştırır. Kuşkusuz insanın ilahi kata yaklaşması yolunda bazı engeller vardır ve onu doğru yoldan saptırabilir. Bu engellerden biri de şehvettir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur, eğer insan şehvetine galip gelebilirse o zaman aklını aşikar etmiş olur. Öfke de doğru düşünmeyi engelleyen bir başka engeldir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur, gerçek hikmet ve ilimden yararlanmayan insanlar akılları öfke ve şehvet sonucu hasarlanan kişilerdir. Gaflet de aklın gelişmesine mani olan engellerden biridir. İmam Ali Aleyhisselam'ın tabiriyle eğer bir insan gafil olursa kalbi, aklı ve batını ölmüş olur. Rivayetlerde bencillik ve kibirden de akılcılığı engelleyen bir etken olarak söz edilmiştir. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam bu çirkin sıfat hakkında şöyle buyurur. Kibir gibi rezil bir sıfatın tutsağı olan kimse hem aklına ve hem beynine zarar vermiş, hem doğru tanıma ve marifet özelliğinden de mahrum olmuştur. Ve son olarak şu noktaya da değinmek gerekir ki akıllı insan bu dünyada aklıyla türlü faziletlere ve kemallere nail olabileceği gibi kıyamet gününde de aklı ve ilmine uygun olarak hesap verir. Nitekim İmam Bâkır Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah kıyamet gününde kullarının hesabına fani dünyada verdiği akla göre bakar. Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Gençlik çağı coşku, safa, gelişme ve büyüme çağıdır. Ancak gençlik çağı safa ve coşku dolu olduğu kadar belki de daha fazla türlü tehlikelere de maruzdurlar. Günümüzde toplumların kültürel şartları gençlerin aralıksız türlü bilgilerin ve çeşitli bilimlerin ürettiği mesajların bombardımanı altında kalmalarına yol açmaktadır. Kitle iletişim araçları ise bu mesajları insanlara, özellikle gençlere ulaştıran irtibatı dilidir. Uydu kanalları güçlü bir kitle iletişim aracı olduğu kadar programları faydalı olmaktan ziyade zararlı ve tehlikelidir ve toplumda ahlaki ve sosyal bozuklukları beraberinde getirir. Nitekim müptezel ve müstehcen filmlerin seyredilmesi insanlarda ahlaki değerlerin ve dini inançların ve maneviyatın yok olmasında da etkilidir. Nice gençler Batı medyasının bu tür güdümlü programlarını ve müstehcen filmlerini izledikten sonra yanlış yola sapmış ve başkalarını da bu yola sürüklemiştir. Bu noktada İslam peygamberinin şu vecizesi gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken sözlerdir. Allah Resulü şöyle buyuruyor: size neler oluyor? Uygunsuzu uygun ve kötüyü iyi gördüğünüz zaman.
Beşeri toplumlarda ve özellikle batılı toplumlarda gençlerin karşı karşıya bulunduğu sorunlardan biri, bu kesimde cinsel eğilimlerin ortaya çıkması ve bu alanda sapkınların baş göstermesidir. Kuşkusuz insana verilen yetenek ve güç onu geliştirmeye yöneliktir ve eğer mantıklı ve doğru kriterlere göre kullanılırsa insanın gelişmesine ve kemale ermesine vesile olur. Cinsel güç de aile ocağını kurmak ve insanın soyunu sürdürmek için değerlendirilebilen yeteneklerden biridir. Fakat eğer bu güç sapkın yolda ve akıl ve vahyin belirlediği çerçevenin dışında yer alırsa, insanı helak etmesi kaçınılmazdır.
Günümüzde kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yeni sanatsal ürünlerin ortaya çıkmasıyla birlikte üretilen ve cinsel duyguları tahrik eden programlar ve başka ürünler gençlerin cinsel sapkınlığına zemin oluşturmaktadır. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: nefsi emmare şiddetlenince akla galip gelen üçgüdüsel eğilimlerin ta kendisidir. Bu durumda seyrek sayıda insan bir şeyin iyi veya kötü olduğunu düşünür veya tehlikesini de hisseder. Üstelik sırf müstehcen filmleri seyretmek gençlerin cinsel ihtiyaçlarını da karşılamadığı için bu içgüdüsel ateş daha da alevlenir ve gençlere ahlaki olmayan cinsel meselelere yönlendirir. Günümüzde çeşitli batılı toplumlarda gündeme gelen ve normal insanlarca tenkit edilen ilişkilerden biri eşcinselliktir. Gerçi Orta Doğu'da İslam ülkelerinde bu duruma tepki gösterilir. Fakat maalesef bazı batılı ülkelerde eşcinsellik yasalara göre serbesttir. Nitekim Amerika'nın birçok eyaletinde eşcinsellerin evlenmeleri için de yasalar çıkarılmıştır.
Tahran Radyosu.
Günümüzde cinsel içgüdüleri tatmin etmek için sapkınlık sayılan eşcinsellik birçok genci tehdit etmektedir. Eşcinsellik İslam dininde haramdır. Yüce Allah Müminun suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Şu halde kim bunun ötesine gitmek isterse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Kur'an-ı Kerim bu meseleyi tenkit etmek üzere Hazreti Lut'tan naklen kavminin erkeklerine hitaben neden dünyada bunca kadın varken erkeklerin peşine düştüklerini ve Allah'ın onlar için yarattığı eşleri bıraktığını buyuruyor ve Lut kavminin zulmettiğini vurguluyor. İmam Rıza aleyhisselam kadının kadına ve erkeğin de erkeğe haram sayılmasının felsefesini beyan ederken bu durumun Allah-u Teala kadın ve erkek için belirlediği doğaya aykırı olduğunu ve bu fıtri ve doğal yapıya karşı çıkmanın insanın cismi ve ruhi açıdan sapmasına yol açtığını buyuruyor. Zaten eğer erkekler ve kadınlar eşcinsel olursa insan soyu da kesilir ve sosyal yaşamın tedbiri fesada bulaşır ve dünya yıkılır. Merhum Allame Muhammed Taghi Caferi, Avrupalı ünlü filozof Bertrand Russell'in neden İslam dini bu kadar çok izdivaca önem vermiş ve bu amel için kanunlar belirlemiş sorusuna şöyle cevap veriyor. Çünkü izdivaçla insan yaratılacak, insanın doğumu söz konusu da ondan.
Genç insan sürekli eksikliklerini tamamlamak için çalışır ve fikri bağımsızlığa kavuşmak için çaba harcar. Genç insan birçok eksiğini ve sayısız gereksinimlerini karşılamak için izdivaç ameline yönelir ve uygun ve şahisli bir eş seçerek gelişmesine ve kemale ermesine katkı sağlayabilir. Şeyh Ayetullah Mutahhari bu konuda şöyle diyor. Aile ocağını kurmak bir nevi başkalarının kaderine ilgi duymaktır. İslam dininde izdivaç fiilinin kutsal bir amel ve bir ibadet telakki edilmesinin bir sebebi de budur. İzdivaç, insanın doğal bireyselliğinden çıkışı ve beşeri kişiliğini geliştirmesi bağlamında ilk merhaledir. İzdivaç ve aile ocağını kurmakla elde edilen pişkinliği başka hiçbir yerde bulamazsınız. Öte yandan izdivaç insanın gelişmesi ve kemale ermesinin vesilesidir. Gerçekte Allah insanı öyle yaratmıştır ki karşı cins olmadan eksiktir ve ancak karşı cinsle tamamlanır. Erkek kadına ve kadın da erkeğe muhtaçtır. Her iki cins ruhi ve cismi açıdan birbirine bağımlıdır ve yan yana geldikleri takdirde birbirine tamamlanmış olur.
Gençlerin cinsel sapkınlığa yönelmeleri, medya propagandasından başka kökleri ailevi davranışlara uzanıyor. Gençlerde Amerika'da aile danışmanlığını yapan sosyoloji kurumlarından biri, gençlerin eşcinselliğe yönelmeleri ve evlenmeye istekli olmamaların sebepleri üzerinde yaptığı araştırmada ilginç sonuçlar elde etti. Kurum eşcinsel eğilimi olan veya evlenmek istemediklerini düşünen 2000 kadar genç kız ve erkekten sorduğu sorularla Bu gibi gençlerin davranış bozukluğunun kökleri geçmişlerini ve ebeveynlerinin onlara karşı davranışlarına uzandığı sonucunu elde etti. Erkeklerin %30'u ve kızların %25'i çocukluk çağında ebeveynin kötü davranışlarından etkilendiklerini belirtiyordu. Söz konusu kötü davranışlara yeteri kadar sevgi göstermemek, çocukları taciz etmek, dayak atmak, çocukların arasında ayrımcılık yapmak, ilgisizlik, başka çocuklarla aşağılayıcı bir şekilde karşılaştırmak ve küfür etmek gibi davranışları örnek vermek mümkün.
Araştırmaya katılan erkeklerden biri, çocukluk çağında annesinin ona karşı davranış biçiminde şikayet ediyor ve annesinin sürekli ona küfür ettiğini ve asla sevmediğini ve her zaman uygunsuz davranışlarıyla onu aşağıladığını ve mahcup olmasına sebep olduğunu, ancak babası ona büyük sevgi gösterdiğini ve bu yüzden kendisi duygusal açıdan babasına eğilim gösterdiğini belirtiyor. Bu erkek çocuk zamanla kadınlara karşı kötü bir duygu hissetmeye başlamış. Öyle ki şimdi karşı cinsten insanlarla kolay kolay duygusal bağ kuramadığını ve zaten bunun için kendisinde hiçbir istekte hissetmediğini ifade ediyor. Bu erkek çocuk bundan böyle sürekli karşı cinsten insanlardan uzaklaşmaya çalışmış ve zamanının önemli bir bölümünü erkek arkadaşlarıyla geçirmiş ve bu da cinsel eğilimlerinin kendi hemcinsellerine karşı güçlenmesine de yol açmıştır.
Araştırmaya katılan kızlardan biri de babasının kötü davranışlarından ve kendisi çocukken ona getirdiği aşırı kısıtlamalardan şikayetçi oluyor ve bu durum eşcinsellik eylemini güçlendirdiğini beyan ediyor. Bu kız babasını kötü ve çirkin davranışları ve kötü laflar etmesi onda erkeklere karşı kin ve nefret duygusunu güçlendirdiğini, öyle ki artık hiçbir erkekle ilişki kurmak istemediğini ve erkeklerden uzak durmak istediğini vurguluyor. Bu kız erkeklere karşı güvenini kaybetmiş ve bütün erkekleri babası gibi ona karşı her türlü sevgiden yoksun olarak görmeye başlamış ve bu da zamanla kendi hemcinslerine eğiliminin güçlenmesine yol açmıştır. Araştırmada ayrıca ebeveynin çocuklara karşı kötü davranışından başka birbirine karşı kötü davranmaları da gençlerin eşcinselliği üzerinde etkili olduğu ortaya çıktı.
Sosyologlar aile ocağı sapkın davranışların ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği gibi insanların sapkınlığını ve sosyal suçları önlemekte de en etkili rolü ifade edebilecek bir kurum olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla eğer bireyin çocukluk çağını geçirdiği aile ortamı sağlıklı ve uygun ve düzenli bir ortam olursa, bu bireyin sapkınlıklardan ve uygunsuz davranışlardan koruması muhtemeldir. Gençlere karşı davranışta en makul ve en etkili yöntem, ebeveynin kendilerine gençlerin yerine koymaları ve meselelere gençlerin açısından bakmaları ve onların yeni kişiliklerini tanımaları ve kendilerini gençlerin bir bir soru işaretinden sorumlu bilmeleri ve onlar için iyi rehber olmaya çalışmalarıdır. Nitekim Allah Resulü de evladına hayır amellerde yardım eden babalara ilahi rahmet niyaz etmiştir.
Gençlere karşı büyük sorumluluğumuzu yerine getirirken dikkat edilmesi gereken konu genç kuşağa karşı nasıl davrandığımızdır. Kuşkusuz gençlere karşı doğru ve mantıklı yaklaşılmadığı takdirde onların sapkınlıklara yönelmeleri doğaldır. Gençlere karşı tutumumuz sürekli eleştiri ve tenkit dolu ve agresif ve aşağılayıcı olmamalı. ve yine onları kibirlendirecek aşırı takdir ve teşvikten de kaçınılmalıdır.
Muhterem dinleyiciler, Gençteki Ehveri başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan izleyebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98. Müzik